Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24'te 1400 Hicri Kameri, 11 Cemadiyosani 1443 ve Miladi 14 Ocak 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlerinden ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hişmeti ile Kafkasya'daki son gelişmeler üzerine yapılan röportaj, Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede kalıcı güvenlik, Semavi Tilavetler ve İran'da Bilim Temelli Ekonomi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran geçici Cuma Hatibi diplomasi savaşında cesur duruş sergilenmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi yaptırım ve tehdidin ilerlemeleri engel olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan İran ve Çin'in gündeminde stratejik konular var dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken nükleer anlaşmadan çekilmenin Amerika'nın en kötü kararı olduğunu söyledi. Türkiye'de 19 eski polis şefi hakkında tutuklama kararı çıktı. Ve Suriye Dışişleri Bakanı Amerika'nın Suriye petrolünü ve buğdayını talan ettiğini söyledi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekber'i yaptırımları kaldırma müzakerelerinde düşman İran'dan daha fazla anlaşmaya varmaya muhtaç olduğunu belirterek diplomasi savaşında cesur duruşa vurgu yaptı. Bu hafta Tahran Cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekber'i İran İslam Cumhuriyeti yaptırımları kaldırma müzakerelerinde acelesi olmadığını ama aynı zamanda müzakerelerin yıpratıcı hale gelmesine de müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Hüccetül İslam Hacı Ali Ekber'i şöyle ekledi. Dış politika alanında cesur İran milleti, dayanağımız ise müzakerecilerimiz güçlü olmalı ve hiçbir şeyden korkmamalı ve hikmet, akılcılık ve Allah'a tevekkül etmekle düşmanların planlarını boşa çıkarmalıdır. İran ve 4+1 grubu arasında 3 Ocak'ta Viyana'da başlayan 8. tür müzakereler son 12 günde çeşitli düzeylerde devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi yaptırım ve tehdidin İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerlemesine engel olamayacağını vurguladı. Bugün Hürmuzgan eyaletine düzenlediği ziyaretinin ikinci gününde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı Donanma 1. Bölge Komutanlığı'nın kazanımlarının sergilendiği fuarda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi, İran'ın askeri ve nükleer sanayileri, dayatılan yaptırımlar ve uygulanan kısıtlamalar başka hiçbir sanayi sektöründe bu denli yoğun olmadığını belirterek, buna rağmen en çok bu alanlarda ilerleme kaydedildiğini, bu gibi bir inkılapçı ve gönüllü seferberlik ruhu hakim olduğu sürece düşmanın hiçbir şey yapamayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi bugün İran milletinin güvenlik bakımından gönlü rahat olduğunu, zira silahlı kuvvetlerinin kahramanlarının gözünden hiçbir hareket kaçmadığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi hükümet olarak yaptırımları boşa çıkarmak için Viyana müzakerelerinin sonucunu beklemediklerini belirtti. Cuma günü Twitter hesabında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, yaptıranları etkisiz hale getirmek hükümetin gündeminde yer alan ciddi konulardan biri olduğunu belirtti. Reisi ancak hükümet olarak yaptıranları boşa çıkarmayı müzakerelerin sonucuna havale etmediklerini vurguladı. Reisi bugün ve hatta yaptırım şartları altında petrol satışı artık kaygı duymayacak kadar arttığını ve geliri de ülkeye aktarılmaya başladığını ifade etti.
İran ve Çin Dışişleri Bakanları Cuma günü Pekin'de bir görüşme gerçekleştirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin resmi daveti üzerine üst düzey siyasi ve iktisadi bir heyet başkanlığında Pekin'e giden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Çinli mevkitaşı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki bakan ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Çin'in gündeminde stratejik konular yer aldığını, bu konular iki ülkenin cumhurbaşkanları yazışmalarında yeni bir edebiyat oluşturduğunu belirtti. Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin daveti üzerine üst düzey siyasi bir heyet başkanlığında Çin'e bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Çinli mevkidaşı ile müzakere gündemi hakkında yaptığı açıklamada, İki ülke diplomatik ilişkilerinin 50. yılında olduklarını belirtti. Emir Abdullahyan son 4 yılda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile 7 kez görüşünü, temaslar ve görüşmeler Cumhurbaşkanları düzeyinde çok akıcı gerçekleştiğini kaydetti. Emir Abdullahyan bu durum iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu ve 13. hükümette ivme kazandığını gösterdiğini belirtti. Emir Abdullahyan, İran ve Çin'in gündeminde stratejik konular yer aldığını, bu konular iki ülkenin cumhurbaşkanları yazışmalarında yeni bir edebiyat oluşturduğunu vurguladı. Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin resmi daveti üzerine üst düzey siyasi ve iktisadi bir heyet başkanında Çin'e bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın, Cuma günü Çinli mevkidaşı ile ilgili bölgesel ve küresel konuları, özellikle iki ülke arasında 25 yıllık işbirliği anlaşmasını ele alması bekleniyor.
İslam-İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasimi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, İran ve Suriye arasında imar ve ekonomi alanlarında yeni anlaşmalar imzalandığını belirterek, artık daha fazla beklemenin caiz olmadığını belirtti. Bakan Kasimi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Suriye ziyareti sırasında imar ve ekonomi alanlarında bazı anlaşmalar imzalandığını, Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde bu alanlarda faaliyet yürütenlerin gözünden kaçan fırsatları Suriye ile imzalanan anlaşmalarla ihya edeceklerini belirtti. İran ve Suriye Karma Ekonomik Komisyonu'nun eş başkanlığını yürüten Bakan Kasimi, Suriye yaptığı 3 günlük ziyaretinde Şam Havalimanı'nda Suriye Ekonomi Bakanı Samer Halil ve İran'ın Şam Büyükelçisi Mehdi Sübhani tarafından karşılandı. Bakan Kasimi, Şam Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de savaşın sona ermesi, iki ülke arasındaki iktisadi ilişkilerin başlangıcı olduğunu, iki ülkenin özellikle uluslararası terörle mücadele yıllarında yan yana durduklarını vurguladı. Bakan Kasimi, Suriyeli yetkililere sanayi, inşaat ve altyapı tesislerinde işbirliği meselesini görüşeceğini ifade etti.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, Şehit General Süleyman'ın suikastını yapanlardan intikam almak bir strateji ve ülke olduğunu belirtti. Cuma günü bu konu hakkında açıklama yapan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Selami, Şehit Süleyman'ın intikamını almak bir strateji ve ülke olduğunu belirterek şöyle dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'ye suikast düzenlemek onun yolunu aksatmadı. Bilakis gönüllerde tüm İslam dünyasını coşturan ve müstekbirlerin işgalciliğine karşı cihat çağrısı yapan bir ateşi alevlendirdi. Şehit General Haşkansın Süleymani'nin mücadelesi Filistin'de direnişe kimlik kazandırarak parlak ve güçlü bir harekete dönüşünü kaydeden General Selami şöyle devam etti. Filistinlilerle Siyonistlerin arasında gerçekleşen son savaş olan Kudüs Kılıcı Savaşı yeni bir Filistin zuhur ettiğini gösterdi. Filistinlilerin arasında cihat ruhunu güç yapısına dönüştüren etken ise Hac Kasım'ın rolü oldu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Selami bugünün şartları Şehit Süleymani düşman için General Süleymani'den daha tehlikeli olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle ekledi. Hac Kasım Süleymani hayattayken biz bir tek General Süleymani'yi bilirdik. Ancak şehit olduğunda bir Kasım şimdi onun intikamından söz eden milyonlarca Kasım'a dönüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyit İbrahim Reis'in Moskova'ya yapacağı ziyareti çok önemli niteledi. İran'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov düzenlediği basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Moskova ziyaretinin çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek Tahran ve Moskova arasında siyasi temasların yeniden başlaması gerektiğini belirtti. Koronavirüs pandemisinin iki ülke arasında heyetlerin ziyaretini ve görüşmeleri engellediğini belirten Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi şimdiye kadar birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Lavrov, İran ve Rusya devlet başkanlarının görüşmesinde iki ülkenin ilgi duyduğu tüm konuların ele alınacağını vurguladı. İran'da geçen sene yönetimin el değiştirdiğini işaret eden Lavrov, şimdi İran'ın politikası nasıl devam edeceğine bakmak gerektiğini kaydetti. İran ve Rusya arasında birçok ortak projenin gündemde olduğunu belirten Bakan Lavrov, her iki ülke bu projenin üzerinde çalıştığını ve Karma Ekonomik Komisyonu da projelerin takipçisi olduğunu belirtti. Lavrov, Putin ve Reisi görüşmesinde kapsamlı ortak eylem planı, COEP nükleer anlaşması ve Fars Körfezi'nde güvenlik meselesi gibi önemli uluslararası konularda ele alınacağını ifade etti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov bir kez daha Viyana'da İran'a dayatılan yaptırımların kaldırılması için düzenlenen müzakerelere katılan taraflar anlaşmaya varmakta kararlı olduklarını belirtti. Rus diplomat Ulyanov, Cuma günü yaptığı açıklamada, Viyana müzakerelerinde kapsamlı ortak eylem planı koyup nükleer anlaşmasına taraf olan ülkelerin amacı yaptırımların bertaraf edilmesinden ibaret olduğunu belirtti. Viyana müzakereleri İran heyetinin inisiyatifi sayesinde bazı ilerlemelere kaydederken, Joe Biden yönetiminin, eski başkan Donald Trump yönetiminin illegal uygulamalarını telafi etmekte pasifliği ve Trump'ın azami baskı politikalarını sürdürmesi yüzünden Washington'un anlaşmaya varmakta ciddi olmadığı kuşkusuna yol açtı ve müzakere sürecini de uzattığı ifade ediliyor. İran İslam Cumhuriyeti sorumlu bir devlet olarak COEP nükleer anlaşmasını ihlal eden taraf Amerika olduğunu ve bu yüzden ilk önce Amerika'da yaptığı yaptırımları kaldırması, yükümlülüklerine yerine getirmesi ve bunun da sınanması gerektiğini belirtiyor.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ve 4+1 grubu arasında devam eden müzakereler, Batı'nın karar vermesi bağlamında ağır ve hassas bir aşamaya geldiği bir sırada, Trump yönetiminin kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasından çekilme kararının Amerika'nın dış politika alanında alınan en kötü karar olduğunu belirtti. Amerika'nın milli radyosu NPR'a demeç veren Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, COEP nükleer anlaşmasından çekilmeyi Amerika'nın dış politikasına en berbat karar niteledi. Blinken, biz onları durdurmuştuk. Bundan birkaç yıl önce Obama yönetiminde varılan anlaşma İran'ın nükleer programını kontrol ediyordu ifadesini kullandı. Blinken ayrıca İranofobiya politikalarının çerçevesinde İran'ın bölgesel nüfuzuna işaretle Amerika COEP nükleer anlaşmasından çekildikten sonra İran bölgede kötü faaliyetlerini de arttırdı iddiasında bulundu. Blinken ancak bu anlaşmadan çekilmek Amerika'nın en kötü kararı olduğunu ve şimdi İran nükleer programını tehlikeli bir şekilde ilerlettiği bir sırada anlaşmaya varmaya çalıştıklarını ifade etti. Blinken bundan önce de birçok kez Donald Trump'ın radikal yönetimini COEP nükleer anlaşmasına çökelme kararı yüzünden tenkit etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Viyana müzakereleri başta Amerika olmak üzere Batı'nın karar vermesi bağlamında hassas aşamaya geldiği bir sırada Donald Trump yönetimini bu anlaşmadan çekildiği için eleştirdi.
Sağlık Bakanlığı son bir günde ülkeye geleninde 2539 vaka tespit edildiğini, 24 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Cuma günü bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, dünden bugüne kadar koronavirüsten dolayı etkilenen 2539 vaka tespit edildiğini, 285 kişi hastanelerde tedavi altına alındığını, bu hastalıktan etkilenenlerin toplam sayısı 6.217.320'ye yükseldiğini belirtti. İran'da son bir günde 24 hastanın hayatını kaybetmesiyle birlikte COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 132.026 oldu. Açıklamada İran'da şimdiye kadar 6.600.680 COVID-19 hastası da iyileşti veya hastanelerden taburcu edildi belirtiliyor.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölgenin sıcak gelişmeleriyle devam ediyor. Ankara'nın terörle mücadele özel savcısı 19 eski polis şefi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Türkiye medyasında çıkan habere göre hepsi bundan önce polis teşkilatından ihraç edilen söz konusu 19 kişinin tutuklama kararı Fethullah Gülen'in örgütüyle mücadele çerçevesinde alındığı belirtildi. Türkiye'nin organize suçlarla mücadele birimleri bugün sabah saatlerinde söz konusu 19 kişi tutuklamak için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Türkiye'de Haziran 2016'da yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan, Türkiye'de Temmuz 2016'da yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan askeri darbeden bu yana şimdiye kadar on binlerce sivil vatandaş ve güvenlik güçleri mensupları Gülen örgütü ve darbe ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanarak yargılandı. Türkiye yönetimi Fethullah Gülen, Amerika'nın desteğiyle darbenin baş sanığı olarak açıklarken Gülen bu iddiayı reddediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'li yetkililerden birinin Kazakistan'la ilgili açıklamasını kınarken, Ankara'yı Kazakistan'da buranlık suda balık avlama çabası o konusunda uyardı. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Kazakistan'da son olaylara ilişkin iddialarına tepki gösterdi. Haftalık basın toplantısında konuşan sözcü Zaharova, Türkiye yetkililerinden düşünmeden yüksek sesle açıklama yapmamalarını beklediklerini kaydetti. Zaharova, Kazakistan'da meydana gelen anormal, komplike ve rahatsız edici durum, sorunların çözümü için ortak çaba gerektirdiğini ve kesinlikle buranlık suda balık avlama fırsatı gibi düşünülmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'de bir yetkili Rusya'yı Kazakistan'ı anlamsız sultası altına almaya çalışmakla suçlamıştı. Türkiye bir yandan NATO çerçevesinde Batı'nın askeri müttefiki sayılıyor ve Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışıyor ve öbür yandan Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alarak Moskova ile ilişkilerini takviye etmek istiyor.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad, Batılı devletlerin Suriye'ye karşı tek taraflı politikalarını eleştirdiği açıklamasında, Amerika terör devleti Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütlerini kullanarak bu ülkenin petrolünü ve buğdayını talan ettiğini belirtti. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre bugün bu açıklamayı yapan Bakan Miktat, Amerika, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütlerinin işbirliğiyle Suriye'nin petrolünü ve buğdayını yağmaladığını belirtti. Bakan Miktat şöyle devam etti. Amerikalılar, uluslararası kurum ve kuruluşların Suriye'ye insani yardım ulaştırmalarını engelliyor. Amerikalılar, demokrasi bahanesiyle başka ülkeleri musallat olmaya çalıştığı halde demokrasi iddiasında bulunuyor. Batılı devletlerin Suriye'ye yönelik tutumunu eleştiren Bakan Miktat, Batı'nın Suriye'ye yönelik tek taraflı uygulamaları en çok Suriyeli kadınları ve çocukları olumsuz etkilediğini vurguladı.
Haber kaynakları Gazze çevresinde yer alan Siyonist yerleşimlerden birkaçında patlama sesi duyulduğunu duyurdu. Siyonist rejim İsrail Cuma günü bir açıklama yaparak, patlamalar Gazze şeridinden gönderilen bomba yüklü balonların infilak etmesinin sonucu olduğunu belirtti. Öte yandan Kefer Kudam köyünde meydana gelen çatışmada 3 Filistinli'nin işgalci Siyonist askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını duyurdu. Filistin'in Kızılay'ı da Perşembe günü akşam saatlerinde Filistinlilerle işgalci Siyonist askerlerin Nablus'un kuzeybatısında Burka köyünde yaşanan çatışmada en az 40 Filistinli yaralandığını açıkladı. Siyonist rejim buldozerleri ve iş makineleri ağaçlandırma bahanesiyle Naka bölgesinde girdikleri iki köyde tahribat yaptığı belirtildi. Bölgede son iki gündür Filistinlerle Siyonist rejim askerleri arasında gerginlik devam ediyor.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna yönetiminin web sitelerine geniş çaplı siber saldırıyı kınadı. Borrell, bu saldırıya tepki vermek üzere Avrupa Birliği üyelerini acil oturuma çağırdı. Borrell ayrıca bu siber saldırının arkasında kimin olduğunu gösterecek hiçbir kanıt bulunmadığını ifade etti. Borrell aynı zamanda dolaylı olarak bu saldırıdan Rusya'yı sorumlu bildiğini ileri sürdü.
Ve İnsan Hakları Gözetleme Örgütü 2022 yılı başlaması dolayısıyla yayınladığı raporunda Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin insan haklarına verdiği destek sürecini eleştirerek bu durumu kaygı verici nitelendi. İran'dan haberine göre İnsan Hakları Gözetleme Örgütü'nün Amerika'daki programı web sitesinde yayınladığı bildiride Biden yönetimi insan haklarına destek iddiasına karşın Amerika'da ırk ve cinsiyet eşitliği doğrultusunda çok az ilerleme kaydettiğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz İran ve Pakistan sınır işbirliğinin geliştirmesi ve güçlendirilmesi başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Sınır Muhafaza Birliği Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, Karaçay sularında Barucada 11 Deniz Teşkilatı kulisinde Pakistan Deniz Güvenlik Ajansı Genel Müdürü Amiral Emin Fuad Beyk ile yaptığı görüşmede ikili işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. Tuğgeneral Guderzi, İran ve Pakistan'ın sınır bölgelerinde güvenliği tehdit edenlere karşı mücadeleye tüm gücüyle devam ettiğini, İran ve Pakistan sınır bölgesine güvenlik durumundan çıkarak kalkınma ve iktisadi refah noktasına doğru taşımakta kararlı olduklarını vurguladı. General Guderzi, iki kardeş komşu, Müslüman ve dost ülke olan İran ve Pakistan bölgenin güvenliğini temin etmekte önemli rolü ifa ettiklerini, ayrıca denizde de çeşitli suçları önlemekte de işbirliği yaptıklarını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Sınır Muhafaza Birliği özellikle deniz sınırları alanında Pakistan ile iyi ilişkisi olduğunu belirten General Guderzi, ziyareti sırasında bu işbirliğini karşılıklı olarak takviye etmeyi kararlaştırdıklarını kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Sınır Muhafaza Birliği Komutanı ayrıca Tahran'ın doğudaki komşuları ile ortak sınırları sürekli rasat ettiğini ve duvar ve gözlem kuleleri inşa etmek ve güncel teknolojileri kullanmakla, başta teröristler olmak üzere her türlü illegal geçişe izin verilmediğine vurguladı. İran ve Pakistan bölgenin ve İslam dünyasının iki etkili devlet olduğunu da belirten General Guderzi, iki ülke bölgesel barış ve istikrarda ve barış düşmanları ile mücadeleye yardımcı olmakta da üstün konumda olduklarını ifade etti.
İran ve Pakistan ortak sınırında güvensizlik meselesi her zaman Tahran ve İslamabad arasındaki en önemli güvenlik endişeleri ve sorunlarından biri olmuştur. İnsan, ürün ve yakıt kaçakçılığı yanında terör faaliyetlerinde iki ülke arasında güvenlik sorunlarının en önemlilerini oluşturuyor. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan ile kara sınırlarında ve aynı zamanda çevre sularda güvenlik işbirliğinin gelişmesini istiyor. Siyasi meseleler uzmanı Nozer Şefii bu konuda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Pakistan'daki dini medreseler ve bu medreselerin bölgedeki aşırıcılıktaki konumu Pakistan hükümetinin de bunun sonucuna dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Zira aşırıcılık sınır tanımıyor ve tüm bölgenin güvenliğini hedef almıştır. 900 kilometreden fazla ortak sınıra sahip olan İran ve Pakistan her zaman Afganistan'dan terör gruplarının sızma endişesini taşıyorlar. Pakistan'daki aşiret bölgeleri aşırılıkçı ve terörist grupların ilgi odağında olmuştur. Zira onları koordine ederek ülkeleri güvenlik tehdidiyle karşı karşıya getirebilir. Bu yüzden İran ve Pakistan ortak mekanizmalar oluşturarak terörist ve aşırılık yanlısı grupların alanını daraltabilir. Bu bağlamda sınır, istihbarat ve güvenlik işbirliklerini arttırma ortamını oluşturmak daha da zaruri bir hal alıyor. Pakistan meseleleri uzmanı Ali Reza Mihrabi'ye göre Pakistan, İran'a kendi güvenliğinin en önemli bileşenlerinden biri olarak bakıyor. Fakat İslamabad'ın çalışmaları İran'ın ulusal güvenliği ve çıkarlarına meydan okumakla kalmamış, hatta tehlike bile düşürmüştür. Her halükarda bölgede radikalizmin yoğunlaşması ve IŞİD terör grubunun bölgedeki varlığının destekçileri tarafından güçlendirilmesi dikkate alındığında Pakistan'ın da kendi güvenliğinin tehlikeli olduğunun farkına vardığı anlaşılıyor. Bu yüzden İslamabad'ın ortak sınırlarda ve tüm bölgede terörizmin transitini engelleyecek olan kalıcı ve istikrarlı güvenliği sağlamak için güvenlik ve istihbarat işbirliği bağlamındaki tutumu kaçınılmaz bir zaruret oluyor. Tabii ki bu konu tarafların güvenlik işbirliğini güçlendirme ve ortak tatbikatlar yapma iradesini güçlendirerek sağlanabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Yemen'in Güvenlik Konseyi kararının savaşın uzaması üzerindeki etkisini eleştirmesi etrafında. Yemen Siyasi Yüksek Konseyi üyesi Muhammed Ali El-Husi, Yemen'e karşı Suudi Koalisyon Savaşı konusunda Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarını eleştirerek Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı savaş suçu işlediğini fakat Güvenlik Konseyi'nin Yemen'e karşı açılan savaşa son veremediğini belirtti. Yemen Savaşı'nın patlak verdiği 2015'ten 2021'in ortalarına kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu krizle ilgili 17 karar yayınladı. Fakat bunca karara rağmen Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti her zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne itirazla bulunmuştu. Son zamanlarda da Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Abdu Abadi'ye bir mektup gönderdi. Hişam Şeref söz konusu mektupta Riyad hükümetinin vahşi askeri saldırısını başlattığını ve Güvenlik Konseyi ile dünya toplumunun saldırgan Suudilerin cinayetlerini sürekli olarak kınamadığının şaşırtıcı olduğunu belirterek fakat sana, hükümeti kendini ve Yemen halkını savunmak için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tarafından güvence altına alınan en doğal haklarını kullandığında birçoğunun rahatsız olduğunu söyledi. Burada önemli olan konu ise Güvenlik Konseyi kararlarının Yemen'deki krizi azaltamazken üstelik krizin devam etmesine ve uzamasına da katkı sağlamasıdır. Güvenlik Konseyi'nin Yemen'le ilgili kararlarında siyasetin açıkça hukuka karşı daha üstün olduğu görülüyor. Zira yayınlanan kararlar Firari ve Mustafa Mansur Hadi hükümetini de desteklerken Ensarullah ve müttefiklerine kınıyor ve Yemen'e karşı Suudi koalisyonun başlattığı savaşına hiçbir işaret de bulunmuyor.
Güvenlik Konseyi'nin çeşitli kararlarında siyasi görüş tekrarlanıyor. Fakat bu konuda en önemli karar Yemen'e karşı savaşın başlaması ardından bir nevi en önemli kabul edilen karar ise 2216 sayılı karardır. Güvenlik Konseyi 14 Nisan 2015 tarihinde 2216 sayılı kararı kabul etti. Karar Güvenlik Konseyi tarafından 21 evet ve sadece Rusya'dan bir çekimser oyla kabul edildi. 2216 sayılı kararda Yemen Ensarullah Hareketi açıkça kınandı. Fakat Yemen'e karşı savaşı Suudi Arabistan başlatmıştı. Aslında bu kararın önemli noktalarından biri de Suudi Arabistan adına değinilmeden Ensarullah'ı suçlaması ve bu harekete karşı tavır almış olmasıdır. Kararda ayrıca Suudi Arabistan'dan Yemen'e karşı bombalama saldırılarına son verilmesi de istenmiyor. İşte bu karar Güvenlik Konseyi'nin 7 yıllık savaş sırasında Yemen konusundaki çalışmalarının temelini oluşturuyor. Bir başka konu ise Güvenlik Konseyi'nin bu savaşta orantı, ayırım ve zaruret ilkeleri dahil olmak üzere uluslararası hukukun bariz ilkelerine uymayı başaramayan ve Yemen'e karşı savaşa başlayan taraf olan Arabistan'a hiçbir yaptırım kararı almazken, üstelik konseyin daimi üyelerinin Yemen'e karşı silah satışına devam etmeleridir. Bu konuda Mayıs 2017'de Amerika ve Suudi Arabistan arasında 110 milyar dolarlık silah satış anlaşmasına değinilebilir. Fakat Yemen Savaşı'nda saldırgan koalisyon ihlal ettiği en önemli yükümlülüklerden biri de silah ve misket bombası kullanımı nedeniyle ayrım ve orantı ilkelerine uyulmaması. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kurucu üyelerinden her ne kadar bağımsız bir hukuki kişi olsa da tüm üyelerinin çeşitli tutumları nedeniyle, üyelerinin veto hakkı nedeniyle konseyin her zaman kendi asli görevini yerine getirmekte aciz kaldığı ise açıkça görülmektedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta Bakü ve Erivan'ın birbirlerine karşı suçlamalarının ardından birbirlerinin sınır ve yerleşim yerlerine ateş açtığını iddia ettiler. Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Rusya arabuluculuğuyla Karabağ Barış Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması ile ilgili diyalogların devam ettiği bir sırada iki ülke arasındaki gerginlikler sınır bölgelerde devam ettiği haberlere ve medyalara yansıdı. Şimdi iki ülke arasındaki bu klasik gerginlikler sürerken değerli dinleyicilerimiz, Kafkasya bölgesinde Kazakistan'la ilgili de aslında gündeme bomba gibi haber medya yansıdı ve burada muhaliflerin yaşam sıkıntısından dolayı itiraza ve aslında protesto eylemi düzenledikleri haberleri duyduk. Burada çeşitli ülkelerin konumu, rolü ve müdahaleler de tartışıldı. Biz bugün sohbetimizde bu bölgeyle ilgili son yaşananları gözden geçirmeye çalışacağız. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti bizimle birlikte. Sayın Hişmeti hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Selamun aleyküm. Akşamınız hayır. Ben de sizi selamlarım. Müslüman, acı kardeşlerimiz Müslüman
Türkiye'lileri ve hizmetçileri.
Aleykümselam. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. İlk önce dilerseniz Azerbaycan-Ermenistan arasında son yaşananlardan başlayalım Sayın Hikmeti. Tabii bunların belki Kazakistan'a da bir sıçraması ve etkisi olmuştur. Onu siz daha iyi biliyorsunuz. Son bu gerginlikleri siz nasıl yorumluyorsunuz iki ülke arasında?
Azerbaycan-Ermenistan arasında madem ki sülh müqaviləsi bağlanmayıb və sərhədlər müəyyənləşməyib, iki ölkə bir-birini daim ittiham eləyirlər, bəzi artıq tamahlıqlar vardı, ərazi iddiaları vardı, bəzi etnik məsələlərin həllinə ciddi diqqət yetirmirlər və o səmtə getmirlər, bu atışmalar olacaqdır. Xüsusilə belə bir yəni ətraf ölkələrdə gərginlik yarananda bəzən bəzi qüvvələr də bunu bir fürsət kimi istifadə edib bu gərginlik fəzasından istifadə edib öz məqsədlərinə çatmaq üçün bəzi indi cəbhədə atışmalara qol qoyurlar. Bu da yəni ola bilər ki son atışma da Qazaqıstan məsələlərinin fonunda oldu. Çünki bəzən həm Ermənistanda, həm Azərbaycan Respublikasında belə başa düşürlər ki, indiki Rusiyanın başı başqa yerdə qaldı, biz hələ burada bəzi hərəkətlər eləyə bilərik. Bəlkə də buna görə idi bu son atışma.
Doğrudur. Şimdi biz Kazakistan'la ilgili Sayın Hikmeti çeşitli haberler duyduk. Şimdi bunlar acaba gerçekten haber mi yoksa sadece iddiadan ibaret mi? Bunu siz yorumlarınızda belki belirleyeceksiniz. Rusya'nın orada müdahalesi, Türkiye'nin müdahalesi, özellikle Türkiye'nin orada terör örgütlerinin kullanılması yönündeki haberleri duyduk. Şimdi bunları siz ne kadar doğru buluyorsunuz? Kazakistan'da gerçekten bir yani halk gerçekten bir değişiklik peşinde mi ekonomiyle ilgili?
Kazakistan'da halk narazıdır. Yani o adaletsizliğe orada hakim dairenin iqtisadiyyatı bütün servetleri öz elinde topladığına göre ve halka yani pay çatmadığına göre bu ölkənin sərvətindən narazı xalqın yəni sayı çoxdur və narazılıqlarını da bildirdilər. Ancaq ixtişaş törədənlər xeyr, xalq onları xalq saymaq olmaz. Çünki məlum məsələ idi ki, təlimatlanmış ixtişaş törədənlərdilər. Qazaxıstanda 2 zümrə yəni ixtişaş törədən qüvvə vardı. Biri Vahabi təfəkkürlü, ifratçı, təkfirçi ünsürlərdilər. Digərisi də ifratçı, indi turançı deyirlər onlara. Turançı deyək, türkçü deyək. Hər nədir, siyonizmə, qərbə bağlı bir məfkurədir. İndi türklüyün də, turançılığın da adından suistifadə eləyirlər. Bu iki zümrə ifratçı əməllərə qol qoyandılar. Həm öz rəftarlarında bunu bildirirlər, həm danışıq tərzlərində, həm hərəkətlərində və bunu da çox təəssüflə Qazaxıstanda bu son günlərdə gördük. Yəni onların da bəziləri düzdür, çoxları öz niqablarından üzlərini örtmüşdülər. Ancaq Qazaxıstanın və Rusiyanın əldə etdiyi yəni təhlükəsizlik məlumatlar göstərir ki, IŞİD ünsürləri, o təkfirçi ünsürlər, vəhabilərdilər ki, Suriyada, İraqda da döyüşüblə, qayıdıblə, gəliblə indi bu ölkəyə və bəzən xarici ünsürlərdə işlərində vardı. Saqqalların qırxı, indi niqab vurub, gəlib bu cür dağıntı törətdilər. O cümlədən Türkiyəyə bağlı olan bir ünsür də, yəni onun da hətta yaxalanıb, onun da şəkili də yəni aşkarlanmışdı ki, bu da o ifratçı türkçü pantürkizmə bağlı olan ünsürlərdəndir. Yəni buna görə Türkiyə də bəzən ittiham olunur. Türkiyənin bəlkə də yəni rəsmi siyasətində bu yoxdur, ancaq qeyri-rəsmi, yəni Türkiyəyə bağlı olan bu ünsürlər xüsusilə keçən illərdə Suriya məsələsinə görə Türkiyə böyük səhvə yol verdi. Belə bir yəni dağıdıcı ünsürlərə meydan veribdi və buna görə də Türkiyənin adı ləkələnir. Rusiya da bu fürsətdən istifadə edib, təbii ki, Qazaxıstanda yəni hakimiyyəti öz təsir altında saxlamaq üçün yəni fırsattan istifade edip orada koşun getirdi ve demek olar ki Rusya'nın tesir gücü Kazakistan hakimiyetinde bir neçe el içinde yani tazmin olunmuş kaldı.
Tahran Radyosu.
Son soru olarak şimdi Rusya ile ilgili bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Rusya şimdi ister Kazakistan'da olsun veya Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki bu gerginlikler sırasında olsun kendi müdahalesini acaba dozunu biraz azaltmış mı sizce? Yani kimi uzmanlara göre artık eskideki müdahalelerini doğrudan yapmıyor Rusya. Acaba performansında, siyasetlerinde, uygulamada bir değişiklik yaşanmış mı Rusya'nın?
Hayır, Rusya yani bu regionu özünde yani özünün tehlikesizlik zonası kimi bilir. Keçmişte de belli olubdu, gelecekte de belli olacaktı. Belki de bir kadar Rusya güçlendikçe bunu bir kadar yani ciddileştirir de. Son aylarda biz Rusya'nın NATO'ya haberdarlığının şahit olduk. Resmi haberdarlığıdır ki daha şerge doğru genişlenmek siyasetini dayandırsın ve bu regionda Rusya'nın etrafındaki ülkelere NATO'nun tesiri azaldırsın. O cümleden Orta Asya ve Kafkaz'da da bunu bu Rusya daim bunun dalınca olubdu ve Rusya özünün tehlikesiz zonası kimi bu regionları bilir. Ona göre de bunu demek olmaz ki Rusya bu siyasetini yumuşatacak. Hayır, eğer bir kadar da yani Rusya yani gerbe meyillilik burada artsa Rusya'nın müdahaleleri daha çok alır. O cümleden yani bazı Kafkaz ve Orta Asya ülkelerinin hükümetlerinin o Türkçülük şuarı altında indi Türk Devletler Teşkilatı çatırının altına girmeye de Rusya'nı o da gıcıklandırır. Bunlar hamısı yani belə bir siyasetlerdiler ki bu regionun sabitliğini pozan siyasetlerdiler. Bu ülkeler hakikaten necə ki Rusya'nın bunların müstəqilliyini, süverenliyini məhdudlaşdırmasından xoşları gəlmir. Başka güclərin, o cümlədən indi Bandırkız dairələrin yaxud Qərbi, Siyunist dairələrin də bu ölkələrin müstəqilliyini məhdudlaşdırmasına qarşı çıxmalıdır. Həqiqi müstəqil olsalar, bu regionlarda bu cür problemlerin sayı azalar.
Doğrudur. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hikmet'e.
Çok sağ olun minnet.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi meseleler uzmanı Sayın Burhan Hikmet ile konuştuk. Kafkasya bölgesi ile ilgili yaşanan gelişmeleri bugün sohbetimizde gözden geçirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Muhterem dinleyiciler, İslami Kalabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 18. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin Amerika'nın bölgede akılsızca davranışları ve bu da bölgede krizlere yol açması ile ilgili görüşünü gözden geçirmek istiyoruz.
Başka ülkelerin iç işlerine darbeye kadar uzanan 200'ü aşkın müdahale, iktisadi yaptırım, askeri savaş ve iç fitneler, siyasi hayatı tarihi boyunca askeri gücünü kullanarak hedeflerine ulaşmaya çalışan bir süper gücün izlediği bazı politikalardır. Amerika terör devleti, dünyada 750'den fazla askeri üs kurarak dünya üzerinde siyasi sultasını yaymaya çalıştı. Ancak bu tutum, Amerikalı devlet adamlarının beklentilerinden farklı olarak Amerika'nın çöküşüne sebebiyet verdi. Geçmiş yıllara bakıldığında Amerika'nın bu yöndeki kibirli tutumu 2003 yılında Irak topraklarına saldırarak kendini gösterdiği anlaşılıyor. Amerika o günlerde sadece Afganistan ve Irak'ı değil Batı Asya bölgesinin tümünü ele geçirmeyi umuyordu.
Aslında Amerika terör devleti bu kuruntusu ile siyasi köklü değişim yaratmak üzere askeri gücünü haddinden fazla görmeye başlamıştı. Nitekim Amerika son 10 yılı iki savaşa bulaşan askerleri ve Amerika önderliğini küreselleşmenin sonucu olan büyük eşitsizlikten kaynaklanan uluslararası büyük mali krizle sonlandırdı. Irak, Suriye ve Afganistan'da onca mali ve askeri imkanlara rağmen hezimete uğramak Amerika'nın çöküş işaretleridir. Afganistan ve Irak'ta ağır savaşlar birçok Amerikalıyı sadece Batı Asya gibi zorlu bölgelerde değil, hatta Amerika'nın içinde bile uluslararası sorunlara ve sıkıntılara sürükledi.
Amerikalı bu tür müdahalelerinin sonuçları, dünyada Amerika'nın nüfuzunu olumsuz yönde etkileyen yeni kutuplaşmalar ve güç dengelerinin değişmesi oldu. Amerika'nın Joseph Nye'in Amerika'nın yumuşak gücü olarak tabir etti, nüfuz ve etki gücünü ağır bir şekilde geriletti. Ancak Amerika'nın müdahaleci politikaları oldukça komplike katmanlardan oluştu ve bu devletin bölgeye güvenlik müdahalesi ve askeri sulta koruma temeline dayanan stratejisi çerçevesinde tasarlandığı da unutulmamalıdır.
Afganistan ve Irak'a yapılan askeri müdahaleler, Amerika terör devletinin hala bölgede nüfuzunu arttırmak için bölge devletlerini çökertme stratejisini izlediğini ortaya koydu. Ancak Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve Amerika'nın bu ülkeden sorumsuzca çekilmesi, bölgeyi büyük değişimlerin doğrultusuna yerleştirdi. Amerika terör devleti son 10 yılda uluslararası kuralların dışındaki uygulamaları ve onlarca suikast düzenlemesi ve askeri müdahalelerle bulunarak başka ülkelerin toprak bütünlüğünü ihlal etmesi bu devletin zorba ve terörist mahiyetini ortaya koydu ve uluslararası arenada asi bir rejim olduğunu ispat etti.
Bölgede birçok terör örgütünün Amerika tarafından korularak beslendiğini ortaya koyan kesin kanıtlar ve belgeler bulunuyor. Nitekim Amerikalı bazı yetkililerin açıkça itiraf ettiği üzere El-Kaide, IŞİD ve diğer birçok terör örgütü CIA tarafından ve Amerika'nın hedefleri doğrultusunda kuruldu. Amerikalı seçkin düşünür ve filozof Noam Chomsky bundan birkaç yıl önce Paris'te terör saldırısı düzenlendikten sonra acaba Amerika terörü teşvik etme mi yoksa sonlandırmak mı istiyor? Sorusu gündeme getirerek şöyle cevapladı. Eğer teröre son vermek istiyorsanız ilk önce terör nasıl meydana geldi? Ona cevap vermelisiniz. Terörün esas sebepleri neydi ve daha derin kökleri nerelere uzanıyor? Ondan sonra ilk soruya cevap aramalıyız.
Tahran Radyosu.
Brown Üniversitesi'nin 2018 yılında Amerika'nın dünyanın birçok ülkesinde askeri varlığı üzerine yaptığı araştırmalarının sonuçları, Amerika devlet terörle mücadele iddiasıyla dünya ülkelerinin %40 kadarında askeri varlığını yaydığını ortaya koydu. Amerika'nın 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra bölgede askeri varlığını arttırması ve bir takım askeri müdahalelerde bulunması, Amerika'nın sözde terörle savaş iddiası bilakis terörün daha da yayılmasına yol açtığını gösteriyor. Amerikalı terörist askerler 2001 yılında ve sözde El-Kaide terörüyle mücadele bahanesiyle Afganistan topraklarını işgal etti. Amerika'nın Irak topraklarına saldırması ve bu ülkeyi işgal etmesinin sonucu ise yaklaşık 1 milyon insanın bu savaş yüzünden hayatını kaybetmesiydi. Bu savaş 7 yıl sürdü ve Irak milleti ağır kayıplara katlanmak zorunda kaldı. Amerikalı terörist askerler bu süre zarfında hiçbir cinayeti işlemekten çekinmedi. Amerika, Afganistan ve Irak'ı teröristlerden temizlemek için işgal ettiğini iddia etti. Ancak bu ülkeler IŞİD gibi tekfirci terör örgütlerinin türediği alanlar oldu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İmam Hüseyin Aleyhisselam Subay Akademisi'nin mezuniyet törenine çevrimiçi yöntemiyle katıldığı sırada yaptığı konuşmada, ecnebilerin bölgeye müdahalelere ihtilaf ve hasara yol açmaktan başka getirisi olmadığını belirtti. Başkomandan Ayetullah Hamine'yi Amerika'nın ahlaksız ve maneviyattan uzak donanımlı ordusunun Afganistan topraklarından çekilmesi gerçekçi değil, göstermelik iktidarın sonucu olduğunu belirterek şöyle dedi. Amerikalılar 20 yıl önce Taliban'ı devirmek için Afganistan'a saldırdı ve uzun süren işgal yıllarında birçok katliam ve cinayet gerçekleştirdiler. Ancak şimdi onca maddi ve manevi zararın ardından iktidarı Taliban'a devrederek çekildiler. Bu gerçek tüm ülkeler için ibret verici olmalıdır. Ayetullah Hamine'yi şöyle devam etti. Eğer Avrupa ülkeleri Amerika'ya yani Avrupa'ya karşı olmayan bir ülkeyi dayandıkları halde güvenliklerinden kuşku duyuyorsa, silahlı kuvvetlerini Amerika ve diğer ecnebilerin kontrolüne veren ülkelerin hali bellidir.
Amerika terör devleti uzun yıllar dünya genelinde askeri üstün ve rakipsiz güç gibi davranmaya çalıştı. Ancak Vietnam Savaşı'nda uğradığı yenilgi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Amerika'nın en gelişmiş İHA'sı olan RQ-170 İHA'sını avlaması, bölgede korsan İsrail ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerini direniş güçleri karşısında korumaktan aciz kalması, hepsi Amerika terör ordusunun heybetini çökerten bazı gerçeklerdir.
Birmingham Üniversitesi hocası James Petras'a göre Amerika'da Siyonist lobilerin dayattığı politikalar Amerika'nın çökmesine yol açan etkendir. Petras'a göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa, Japonya ve son zamanlarda Çin ve Rusya iktisadi kabiliyetlerini geliştirmeye yöneldi. Oysa Amerika Siyonist lobilerin etkisi altında militarizme yöneldi.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamine'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 18. bölümünün de sonuna geldik.
Daha önce de belirtildiği üzere arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 33. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Baba, Kur'an-ı Kerim'i kim başına koyarsa çok muhteşem ve onurlu bir taç olacağından emindi. Baba sürekli Allah Teala katına yalvarıp yakarıyor ve ona Kur'an-ı Kerim'i adayıca bir evlat vermesine niyaz ediyordu. Yüce Allah da babanın bu duasını icabet etti ve ona ta çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim hafızı olan ve daha sonralara da adı Mısır'ın en üstün 10 karesi arasında yer alan bir erkek evlat inayet buyurdu. Ve bu evlat Şeyh Muhammed Mahmud Tablavi'den başkası değildi.
Afvahun teşrabu min vahyirrahmani ve rabbuka yemnahuha يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن.
Baba Muhammed'in veladetine çok sevindi. Baba en çok da Allah-u Teala onu Kur'an'ı bir evlat verdiği ve ona özel inayette bulunduğunu hissettiği için mutluydu. Muhammed Mahmud Tablavi henüz 4 yaşındayken babası Mahmud'un çabaları ile köyün mektebine girdi ve 10 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafız oldu. Genç Muhammed daha sonra da tecvid ahkamını öğrenmeye başladı ve 12 yaşından sonra çeşitli meclislerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile adını duyurdu. Muhammed Mahmud Tablavi, büyüklerin ve yetkililerin ve seçkin şahsiyetlerin yas merasimlerine davet ediliyor ve ünlü karilerin yanında yer alıyordu.
Muhammed Mahmud Tablavi zamanla Cizre, Kahire ve Kalyubiye kentlerinde adını duyurdu. Genç Muhammed güçlü sesi ve tilavette güzel yaratıcılığı sayesinde bazen 2 saati aşkın bir süre hiç yorulmadan Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordu. Nitekim onu dinleyen insanlar da sürekli tilavet etmeye devam etmesini istiyor ve büyük bir coşku ile teşvik ediyordu. Üstad Tablavi'nin sesi güçlü, güzel ve gürdü ve Kur'an-ı Kerim'in çok güzel tilavet ediyordu. Üstad Tablavi kat ettiği zorlu yolu şöyle anlatıyor. Ben küçük ve tanınmayan bir kari olarak işe başladım ve her kari gibi zorluklara katlandım ve engebeli yolları aştım ve hayatın dalgaları yüzüme vururken yılmadan yoluma devam etti.
Üstad Tablavi ta gençlik çağından itibaren sürekli meşhur karilerin sesini dinliyor veya bu karilerin Kur'an-ı Kerim tilavet meclislerine katılıyordu. Üstad Rafet, Üstad Ali Mahmud, Üstad Muhammed Selami, Üstad Behtimi ve Üstad Mustafa İsmail gibi ünlü karilerin tilavetleri onun için ilerleme ve gelişme doğrultusunda sürekli tekrarlaması ve öğrenmesi gereken dersler gibiydi. Üstad Tablavi gençlik çağında El Esher'e bağlı Kariler Okulu'na katıldı ve burada 6 yıl boyunca eğitim gördü. Böylece Kur'an-ı Kerim ilmi ve teknikleri ve kurallarına hakim oldu.
Üstad Tablavi gençlik çağında Kahire'de üne kavuştuktan sonra herkes onu Mısır Radyosu'nun sınavına katılmaya teşvik ediyordu. Gerçi Üstad Tablavi güçlü bir kariydi ve halk onun sesini duymaktan büyük zevk alıyordu. Ama yine de Mısır Radyosu'na katılmak ve orada tilavet etmek için büyük zorluklara katlandı ve başka karilere kıyasla daha fazla emek sarf etti. Nitekim bu uğurda da sergiledi, sabır ve tahammül gücü başka karilerin de takdirini de topladı. Üstad Tablavi 9 kez radyo sınavını kazanamadı ve en son 10. sınavda gerektiği puanı kazanarak Mısır Radyosu'na katıldı.
Sonunda Üstad Tablavi 1970 yılında Mısır Radyosu'na girmeyi başardı ve radyoda tilavet etmeye başladıktan sonra birden büyük bir üne kavuştu ve çeşitli ülkelerden davetler almaya başladı. Üstad Tablavi 80'den fazla ülkeye seyahat etti. Özellikle mübarek Ramazan ayı başta olmak üzere birçok ülkede resmi Kur'an-ı Kerim meclislerinde tilavet etti ve Kur'an-ı Kerim hayranlarından büyük ilgi gördü. Üstad Tablavi Fars Körfezi ülkeleri ve İran'a da geldi ve unutulmaz tilavetler gerçekleştirdi.
Üstad Tablavi Mısırlı büyük kari Üstad Mustafa İsmail vefat ettikten sonra 1979'dan 1982 yılına kadar Mısır'ın El Esher Camii'nin karisi olduğu ve 1982 yılında Kariler Birliği Başkanı seçildi. Üstad Tablavi, Üstad Şahişa vefat ettikten sonra da karilerin ve hafızların yüksek temsilcisi olan Nakibul Kurra mevkiine atandı. Bu mevki Mısır'da seçkin karilerin en yüksek mevkiydi.
Tahran Radyosu.
Üstad Tablavi'nin sesinin en belirgin özelliklerinden biri gür ve yoğun olmasıydı ki bu da tilavetine ayrı bir güzellik katıyordu. Üstad Tablavi'nin tilaveti hoş, coşkulu, eşsiz ve farklı bir tarzdaydı ve tarzı başka karilerin tarzına benzemiyordu. Gerçekte Üstad Tablavi halkın sevdiği yeni bir tarz geliştirmiş ve bu tarzı da çok güzel bir şekilde yerine getiriyordu.
İranlı Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmaları Hakemi Kasım Razi bu konuda şöyle diyor. Üstad Tablavi'nin tilavetleri hoş ve melodikti. Sesi çok güzel ve özel cazibesi vardı ve tilavetleri Kur'an-ı Kerim mahfillerini coşturuyordu. Üstad Tablavi'nin harmonik ritmi ve temposu özellikle kalın perdelerde güzelliği ve yüksek seslerden kaçınması onun tilavetini eşsiz ve has yapmıştı.
Üstad Tabbabi'nin başarılı olması sırrı olarak üzerinde durduğu noktalardan biri, başta çocukluk çağındaki hocası olmak üzere çevresindekilerin onu sürekli teşvik etmeleriydi. İnsanın çevresindekilerin çocukluk çağında yeteneklerin ortaya çıkmasında nedenli rol ifa ettikleri gerçeği üzerinde durması gereken noktalardan biridir. Belki de bizlerin çocuklarımızın dini eğitimine yüzeysel bakışımızı ve yaklaşımımızı değiştirebilir.
Üstad Tablavi bu konuda şöyle diyor: "Ben Kur'an'ı yeteneğiminin gelişmesine birçok insana da borçluyum. Ben her zaman babama, hocama, sınıf arkadaşlarıma beni cesaretlendirdikleri ve çocuk olduğum halde beni dinleyerek bana yetenekli bir kari olduğumu sürekli hatırlattıkları için dua ediyorum. Hocamın bana, Muhammed sen yeteneklisin, sesin cidden çok güçlü demesini asla unutmuyorum. İnsanların fıtratını bilen ve bizi birbirimizden ayırt eden hocamız şöyle diyor: Muhammed Tablavi'nin kalın sesi var, falanca kişinin şöyle sesi var vesaire. Ve beni sürekli sesim için teşvik ediyor ve özel ilgi gösteriyordu. Hocam daima beni kontrol ediyor ve ezberlememi titizlikle takip ediyordu.
قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
Mısırlı ünlü kari Üstad Tablavi'nin oğlu İbrahim Tablavi şöyle anlatıyor: Babam özellikle ömrünün sonlarına doğru bize sürekli ilahi takvayı ve hayırlı sonumuz olmasını tavsiye ediyordu. Babam ömrünün son yılını itikaf etmekle geçirdi. Sürekli Kur'an-ı Kerim tilavet ederek koronavirüs belasının bertaraf olması için dua etti. Babam oruçluyken iftardan önce vefat etti.
Üstad Muhammed Mahmud Tablavi 5 Mayıs 2020'de bir süre hasta yatağında kaldıktan sonra 86 yaşında Kur'an-ı Kerim'i yüreğinde taşırken Hakk'a yürüdü.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsule.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin 19. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde iki İranlı bilgi tabanlı şirketi sizlere tanıtacağız.
Halihazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar, bilgi tabanlı, merkezel olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerinin faaliyetleriyle tanıştıracağız. Sohbetimizin devamında Novin Afra Sistemleri Şirketi ve Van'da Ario Enerji Şirketleri ile tanıştıracağız sizleri.
Afra Grubun en büyük üretim kollarından biri olan Afra Yeni Sistemler Endüstriyel Üretim Şirketi, 2010 yılında elektrik sektöründe kullanılan çeşitli yalıtım malzemelerinin imalatı alanında sınırlı ve deneysel bir şekilde faaliyetine başlamış ve bu alanda başarıyı hızlı bir şekilde gitmiştir. 2011 yılının ortalarında çeşitli tipte kompozit silikon izolatörlerin seri üretimini yapmaya başlamıştır. 20 ila 700 kilovolt aralığı, çeşitli hat ayırıcılar, çeşitli raylar ile çeşitli profillerde yüksek basınçlı ve orta basınçlı silikon izolatörlerin en büyük üreticilerinden biri olarak Voltage R markası altındaki ürünleri üretmiştir. Böylece bu şirket İran ve Orta Doğu'daki yüksek ve orta basınç hatları için ramper ve devre kesici türleri de bilinmektedir.
Ana tesisleri Şiraz Özel Ekonomik Bölgesi'nde bulunan şirket, ileri teknolojiler kurarak izolatör ve yalıtkan imalatında kullanılan tüm ham maddelerin yerli üretimini başarmış tek elektrik, izolasyon ve yalıtkan üreticisidir. Bu bağlamda bu şirket, Tavanir Değerlendirme Kurulu'nun onayını aldıktan sonra bilgiye dayalı şirket unvanını almış ve 2 yıl üst üste 2015 ve 2016 yıllarında endüstriyel numune birimi olarak tanıtılmıştır. Bu arada Afra Holding'in bir başka kolu olan Novin Afra Elektrik Yalıtkanları şirketi elektrik endüstrisine yeni bir kompozit yalıtımının tanıtılması nedeniyle yeni kurulan bilgi tabanı unvanını elde etti. Şu anda İran pazarında çeşitli silikon izolatörlerinin en büyük İranlı tedarikçisi olan Novin Afra şirketinin ürünleri %93 kadar katkı değeri sahip olup ilgili uluslararası nicel ve nitel standartlara tam uyumlu ve rekabetçi bir fiyatta pazarlanan ürünlere sahiptir. Bu şirket lisansını 2018 yılında tip 2 bilgiye dayalı üretim şirketi olarak alabilmiştir.
Afra Yeni Sistemler Şirketi kalite yönetim sistemini yanı sıra çevre yönetim sistemine ve iş sağlığı ve güvenliğine de önem vermektedir. Ayrıca bu şirket yeni tasarımlarını geliştirmek için çift işlevli bir izolatör ve bir kesici izolatör patenti aldı. Müşterilere yeni tasarımlar sunabilmek için endüstriyel tasarımlar şeklinde 4 adet ürün numunesi tescil ettirdi. Şirket her zaman uluslararası ve yurt içi sergilerde aktif olmaya çalıştı.
Tahran Radyosu.
Vanda Aryo Enerji Mühendisi Şirketi, Vanda Aryo Enerji, sohbetimizin devamında ele alacağımız bir başka bilgi tabanlı şirketidir.
Aryo Enerji Vanda Mühendislik Şirketi'nin saygın firmalarla yıllar süren işbirliği ve bu dönem sırasındaki faaliyetleri bu şirketin 2011 yılında kurulmasına yol açmıştır. Petrol, doğalgaz ve petrokimya endüstrileri ve bu konuda hassas hava parçalarının ve döner ekipmanların temini ve imalatı, parçaların hazırlanması, derlenmesi ve teknik tanımlama, mekanik tasarımı, modellenmesi ve analizi, bileşenlerinin ve mekanizmalarının yanı sıra bu ekipmanların doğal gaz türbini, termokopullar gibi kontrol bileşenlerinin üretimi ve yerelleştirilmesi, şirketin havacılık, petrol, gaz, petrokimya, enerji santralleri, fabrikalar ve diğer çeşitli alanlarda başarılı olduğu faaliyetler arasında yer almıştır.
Bu şirket, havacılık endüstrisinin mühendislik, tasarım ve üretiminde onlarca yıllık deneyimi sahibi kişilerin yanı sıra Petrol Bakanlığı'na bağlı şirketlerde bulunan deneyimi sahip saygın akademik mezunlarının deneyim, uzmanlık ve bilgi birikimi ile desteklenmektedir. Şirket yabancı ortaklar ve yerli imalat sanayinde gelişme ve yenilik yapmak için çaba sarf etmektedir. Vanda şirketi önde gelen endüstrilerin hassas aksamlarının tekerini kırmak ve birçok önemli ve stratejik endüstriyel alanda başarıya ulaşmak için yaptığı araştırma ve endüstriyel faaliyetler doğrultusunda bilim ve teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı tarafından bilgiye dayalı bir şirket olma seviyesine getirildi. Son olarak bu şirket 2018 yılında bu alandaki lisansının tip 2 bilgi tabanlı üretim şirketi olarak alabilmiştir. Bu tür şirketlerin amacı yeni ve ileri teknolojilerle ile havacılık, petrol ve benzeri önde gelen sektörlere teknik hizmetler sunmak ve İran'ın endüstrisini tanıtmak için bugün de adımlar atmaktadır.
Şirketin hizmetleri, teknik ve mühendislik, yeniden yapılanma ve özel imalat, restorasyon ve bakım, onarım ve tasarım ve parça imalatı alanlarındadır. Teknik ve mühendislik hizmetleri alanında havacılık ve döner ekipman alanında faaliyet geçmişi olan Aryo Enerji Vanda Mühendislik Şirketi'nin uzmanları, ilgili parçaların onarımı, yeniden yapılandırması ve imalatında teknik bilgileri sunma, parçaları üretme ve bilgi aktarma yeteneğine sahiptir. Ekipmana hareketli parçalar tarafından uygulanan kuvvetlerin tahmini, çeşitli mekanizmaların dinamik davranışlarının incelenmesi, dönen makinelerin dinamik tepkisinin belirlenmesi ve ilgili Campbell diyagramlarının çizilmesi, ayrıca tasarım, imalat ve tersine mühendislikte gerilim dağılımını belirlemek için termal ve akışkan simülasyonları bu şirketin uzmanlarının kabiliyetleri arasındadır.
Anahtar rol yapan grubun hava parçalarının ve döner ekipmanlarının ibanatı ve tersine mühendislik alanındaki deneyimlerine güvenen Aryo Enerji Vanda şirketi, danışmanlık ve yüksek teknolojili parçaların özel imalatı konusunda işbirliği yapmaya hazırdır. İran'daki üretim süreçlerinin malzeme ve şekillendirme süreçlerinin yanı sıra kabiliyetlerin bilinmesi, tesisler ve makineler hakkında bilgi birikimi bu şirketin İran endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamıştır. Firmanın ürünlerine uluslararası standartlara uygun ve performans garantisiyle sunmasını sağlayan mekanik aksam ve ekipmanlarla ilgili tüm çizim, imalat, metalurji, muayene ve kalite standartları ilgili teknik bilgi kitapçığı ile birlikte sunulmaktadır.
Bu şirketin onarım ve bakım bölümünde havacılık endüstrisi ve enerji santrallerinde çalışan uzman ve deneyimli personeli ile saygın laboratuvarlar ve yabancı ortakların işbirliğiyle uluslararası standartlara uygun hava yapıları ve döner ekipmanların onarım ve yeniden inşası hizmetlerini vermeye hazırız. Vanda şirket ayrıca havacılık endüstrisi için döner makina ve parçalar alanında teknik ve imalat hizmetleri vermektedir. Parça tasarımı ve imalat alanında da önde gelmektedir.
Muhterem dinleyiciler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi 19. bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Oh,